Türkiye'de sosyal bilim yapmanın farkında olmak. Başlık bu. Hikaye nereden geliyor? Ben bunu yazdım. Bunu okursam sıkıcı olabilir. Tamam mı? Yani başka bir metin değil başlık. Aynı başlık. Tamam mı? Okursam sıkıcı olur. Kısaca anlatmaya çalışayım. Şimdi her ülkenin de sosyal bilim nasıl gelişiyor? Türkiye'de nasıl gelişiyor? Bu tür konulara bakarken öncelikle bu meselede düşünenlerin yaklaşımı çerçevesinde bakmak durumundayız. Bir de bu tür konulara baktığımız zaman, bu tür konuları anlamaya çalıştığımız zaman bunun dönem dönem farklılaştığını görmeye başlarız. Bu farklılaştığını görmeye başlarız derken neyi kastediyorum? Yani zaten başlığında şöyle bir şey var. Yani başlığı amacını açıklıyor. Benim zaten yazdığım metinlerin en gelişkin kısmı başlık kısmı. Anlatamıyorum. Yani hakikaten başlığa baktığı zaman yani sadece okuyan değil ben de çarpılıyorum. Ulan ne güzel başlık atmışım diye. Ondan sonra içeriğini okuduğum zaman ulan bu başlığa tam uymamış. Yani bu başlığın hakkını vermemiş şeklinde bir şey geliyor. Bir düşünce geliyor ki çok fazla haksız bir şey değil. Yani haklı bir biçimde bakmak anlamına geliyor. Yani hakikaten her ülkede Türkiye'de özellikle belki şey yapmanın, sosyal bilim yapmanın bir farklı tarafı mı var? Yani bu ülkede sosyal bilim yaptığın için, yani herhangi bir başka ülkede sosyal bilim yapmayla arasında fark mı var? Benim kanaatim fark var. Neden fark var? Belki ülkenin yapısı farklı, ondan fark var. Şimdi her dönemde çok genellemeler yapılır. Yani mesela 60'lı yıllarda bu tür hikaye gündeme geliyor. Mesela baktığınız zaman da hakikaten 60'lı yılların en önemli kavramlarından biri az gelişmişlik kavramı. Bizim yaşımızdaki, bizden bir 20 yaş küçük olan insanların hemen hemen hepsi bu az gelişmişlik kavramıyla karşılaşmışlardır. Ama bugün baktığımız zaman hiçbir bu literatürde böyle bir şey yoktur. Bugünkü insanların da öyle bir derdi yoktur. Neden derdi yoktur? Hakikaten Türkiye'nin az gelişmiş olduğu şeklinde bir kanaatleri yoktur. Veya zaten olayı Türkiye'ye indirgemenin gereği yoktur. Ve meseleyi bütünüyle, dünya bütünü içinde değerlendirmek şeklinde bir kanaatleri vardır. Yani şimdi eski dönemde az gelişmiş dediğiniz zaman da neyi düşünüyorsunuz? Şunu düşünüyorsunuz az gelişmiş dediğiniz zaman da az gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsi aynı mıdır? Burada sadece bu ülkenin yazarlarının değil, dışarıdaki yazarların da söylediği bir gerçek var. Türkiye diğer az gelişmiş ülkelerle farklı bir konumdadır. Bunu söylemeye çalışıyor. Mesela ne? Bu İslam toplumlarına baktığı zaman bugün de söylene gelen şeylerden biri, doğru veya yanlış bir biçimde. Yani bu İslam toplumları içinde veya az gelişmiş ülkeler içinde demokrasiye en açık ülke Türkiye. Yani Türkiye'de demokrasi vardır anlamında değil de yani Türkiye'de bu ihtimal daha belirgin. Çünkü bunun deneyimleri var. Bir kısım batılı siyaset bilimciler, sosyologlar da Türkiye'nin konumunu, farklılığını üzerinde vurgu yapmışlar. Mesela Boris Duvercan'ın yazdığı şeyler Türkiye'de özellikle Kemalist entelektüeller tarafından bariz bir biçimde şey yapılmış, öne sürülmüş. Yani ülkenin az gelişmişliği üzerindeki kanaat gündemde olsa bile Türkiye'nin farklılığı gündeme geliyor o tür şeylerde. Ve bu eksende baktığınız zaman mesela kimin, neyin, şeyin, Şevket Süreyya'nın yazdığı metin var. Şevket Süreyya'nın o dönemde yazdığı metinlerde ne diyor? Türkiye işte böyle bir ülke. Türkiye'de bir devrim olacak. Türkiye kalkınacak, sanayileşecek. Türkiye sanayileşirken de Batı toplumu gibi sınıflı bir toplum olmayacak, sınıfsız bir toplum olacak şeklinde bir şey. Yani kadrocuların kafasındaki şey de, mantalite de bu tarz bir mantalite, bu tarz bir anlayış şeklinde gelişiyor. Onun karşısındaki mekan da bir başka şekilde gelişiyor. Onun karşıtı olan yaklaşıma baktığınız zaman Ahmet Ağaoğlu'nun işte neyini görüyorsunuz? Ahmet Ağaoğlu'nun Devlet ve Fert metnini görüyorsunuz. Ahmet Ağaoğlu'nun ne şeyi, bir ütopya metnini görüyorsunuz. Yani bir hayali ülkeyi anlatan bir metnini görüyorsunuz. Bunların değerlendiriş biçimi de aynı şekilde gelişiyor. Mesela 60'lı yıllara baktığınız zaman, 60'lı yıllarda hemen hemen entelektüellerin önemlice bir kesimi neyi anlatmaya çalışıyor? Önemlice bir kesimi Türkiye'nin farklılığını anlatmaya çalışıyor. Hatta bu nereden kaynaklanıyor? Doğan Avcıoğlu'na kadar gittiğiniz zaman bu bariz bir biçimde ortaya çıkıyor. Şimdi bir ülkenin farklılığı üzerinde durursanız o ülkenin anlık durumu, tarihsel geçmişi ve çok daha önceki geçmişi üzerinde oturup çalışmak durumundasınız. Hakikaten şeye baktığı zaman, Avcıoğlu'nun yazdığı metinlere baktığımız zaman bu hikayeyi bariz bir biçimde görüyorsunuz. Hatta 1960'lı yıllara geçtiği zaman bizim aydınların çok net bir biçimde isterse yurt dışına gitsinler, isterse yurt içinde kalsınlar, yurt dışına gidenler bile yurt içinde kalıyorlardı o dönemde. Bugün yurt içinde olanlar bile yurt dışında yaşıyorlar. Yani bu iki dönemin şeyini, mantalitesinin farklılığını gösteren bir hikaye. Neden? Şöyle bir şey. Yani mesela ne bileyim işte 1960'lı yıllarda kadro üzerine benim bildiğim ilk tezi yapan kişi işte siyasal mezunu. O dönemin sol sosyalist hareketinin içinde bir adam. Nerede yapıyor kadro üzerine tezi? Kadro üzerine tezi Fransa'da yapıyor. Şimdi Ömür Sezgin'in yazdığı tez. Ve ilginç bir hikaye, bu tez Türkçe'de hiçbir biçimde yok. Yani 60'lı yılların işte neyinde adam 42'li, 65'te falan filan mezun olsa işte 70'li yıllar 68-69'da yazılmış bir tez. Ondan sonra bakın Türkiye'de o dönem mantalitesinde olan insanların fikri sabiti bu. Ne üzerinde duruyorlar? Kadro. Bizim en çok üzerinde durduğumuz hikaye kadro ve yön hareketine baktığınız zaman da yön hareketi de Türkiye'nin ana vasfı itibariyle, etkileyicileri itibariyle Türkiye'nin biraz kendine has özellikleri olan bir ülke olduğunu ve bu konuda bilgilenmemiz gerektiğini söylüyor. Yani şimdi baktığınız zaman adam kim? Mihri Belli. Mihri Belli ile kim? Şey, Doğan Avcıoğlu. Şeyi çevirdikleri zaman, Sosyalizm ve İslamiyet kitabını çevirdikleri zaman bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki ya biz bu toplumu çok daha iyi bilmek durumundayız diyorlar. Avcıoğlu'nun o broşüre yazdığı bir ön söz var. Avcıoğlu'nun broşüre yazdığı ön sözde diyor ki ben Fransız tarihini, Fransa'nın sosyal tarihini, kültürel tarihini, ekonomik tarihini, Türkiye'nin sosyal, kültürel, ekonomik tarihinden çok daha iyi biliyorum diyor. Yani o insanların derdi bu toplumu anlamak. Yani ne demeye çalışıyorlar? Sosyalizmle İslamiyet arasındaki ilişki öbür toplumda olduğu gibi, öbür toplumda zaten böyle bir ilişki olabilecek bir şey değil. Bu toplumda olmasını anlamak için bu toplumu bilmek durumundayız diyorlar. Yani bu çok bariz bir biçimde bu toplumun farklılığına dair o dönemin genel kanaatini ifade ediyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani böyle isim zikretmek pek hoş olmayabilir. Ne anlamda hoş olmayabilir? Mihri Belli'nin şekillendirdiği hareketin bir üst döneminde gelen gelişim dinamiğine baktığınız zaman Suavi Aydın'ın bir yazısı var. Türkiye'de 80'li yıllara giderken sol hareketlerin en çoğunluğunu kapsayan hareket için söylediği bir laf var. Bunlar Türkiye'nin özgünlüğü üzerinde duruyor diyorlar. Yani bu hikaye nereden kaynaklanıyor? Bu hikaye o eski dönem yaklaşım tarzının yeni döneme de belli ölçüde sirayet etmesinden, yeni dönemi de belli ölçüde etkilemesinden kaynaklanıyor. Ama 60'lı yıllar böyle bir dönem. 60'lı yıllarda da insanların neyle? Şeyle, Ağoğlu ile ilgisi yok. Ama yani bunu sadece Şevket Süreyya Ağoğlu'na indirmenin anlamı yok, mantığı yok. Onlar daha makro tarzda bakıyorlar. Onlar bir de baktığınız zaman, Şevket Süreyya da gerçi o tür bir şeyleri var. Baktığınız zaman dünyaya daha açık insanlar. Üç medeniyet diye bir metne baktığınız zaman, üç medeniyet arkadaş başka şeylerle çok fazla uğraşmaya, başka şeylere çok bariz bir biçimde deşmeye gerek yok. Bütün toplumlar üç aşağı beş yukarı işte bu skalada belli bir noktaya gelir, belli bir noktada anlaşılabilir diye, belli benzerlik içinde kavranabilir diye düşünüyorlar. Ve hakikaten baktığınız zaman bir tane yazı, bu yazı her bir şeyi neredeyse olduğu gibi anlatıyor. Yazı ne? Yazı Ayşe Buğra'nın yazısı, Toplum ve Bilim Dergisi'nde yayınlanıyor. Toplum ve Bilim Dergisi'nin ne zamanında yayınlanıyor? 70, belki 81, 82, tam emin değilim. Ondan sonra Türkiye'de Ağoğlu üzerine eğilim başlıyor ve yazının başlığı şu. Geç kalmış bir kitap eleştirisi, iki nokta üst üste, fert ve devlet. Yani şimdi baktığınız zaman, öbür tarzı baktığınız zaman biraz olay Ziya Gökalpvari bir yaklaşımla toplumu çok fazla önemseme üzerinde şey yapıyor. Ondan sonraki dönemde işte tam 80'li yıllardaki yaklaşıma geliyor. Önemli olan fertdir diye geliyor. Hatta buna baktığınız zaman bu hikaye sadece şeylerde şekillenmiyor. Bu akademik metinlerde şekillenmiyor. Edebiyat metinlerinde de şekilleniyor. Bütün hikaye bireyi anlatmak açısından tezahür ediyor. Ve meselenin ruhunu anlamak bakımından baktığınız zaman iki dönemin farkını en edebiyat alanında en bariz bir biçimde ortaya çıkaracak olan metinler Kemal Tahir'in tarihsel romanlarıyla İhsan Oktay Anar'ın tarihsel romanları. Yani şimdi birine baktığınız zaman Türkiye'nin tarihsel geçmişini, tarihsel geçmişinin ekonomik ve kültürel boyutunu şey yapıyorsunuz. Öbürüne baktığınız zaman ya bu her ülkede olabilecek bir şey olarak telakki ediliyor veya oranın çok ayrıntıda, mikro düzeyde çok daha ayrıntılı bir fotoğrafını veriyor. Ve insan Kemal Tahir'i okuduğu zaman Türkiye'ye dair bir şey okuduğunu hissediyor. Öbür tür şeyleri okuduğu zaman belli ölçüde Türkiye'den soyutlanmış şeyleri okuduğunu okuduğu şeklinde bir kanaate veriyor. Bu aynı dönemde iki dönemdeki yaklaşımların da bazı konular üzerinde odaklaşmasıyla ilgili. 60'lı yıllar insanların çok daha yoğun olarak siyaset bilimi ve anayasa ve iktisat üzerine yoğunlaştığı dönemler ve 80'li yıllara geldiğiniz zaman Türkiye'de insanların sosyoloji ve şeyi çok daha tarihi çok daha öne çıkardıkları dönemler. Ama sosyoloji ve tarih de bariz bir biçimde eski döneme nazaran 80'li yıllardan sonra mahiyet değiştiriyor. Bu mahiyet değişikliğinin belki de en güzel göstergesi bu iki tarz, bunu çoğaltmak mümkün, başka örneklerle desteklemek mümkün, iki tarz şeyin farklılığına kaynaklanıyor. Dolayısıyla 60'lı yıllara baktığınız zaman 60'lı yıllarda bütünüyle Türkiye üzerine odaklaşmış bir yaklaşım tarzı, bir yaklaşım biçimi var. Bu yaklaşım tarzı ve yaklaşım biçimi şeyden farklı. Yani insanlar bunu ideolojik olarak, düşünsel olarak belli bir mekan, belli bir doğrultuda olanlarla başka bir doğrultuda olanlar arasında fark yok. Yani ne bileyim, milliyetçilerle, İslamcılarla, solcular arasında fark yok. Milliyetçilerle, daha doğrusu İslami muhafazakarlarla solcular arasındaki fark tan ziyade Türkiye'de, Türkiye'nin yapısının farklılığı konusunda yaklaşanlarla Türkiye'nin yapısının benzerliği üzerinde anlaşanlar arasındaki temel fark. Türkiye'deki bu süreç biraz da buradan kaynaklanıyor. Gerçi 60'lı yıllarda bu İslami muhafazakar şey yok denecek kadar az Türkiye'de. Ama yani bunun böyle olduğunun en güzel kanıtı 80'li yıllardan sonraki dönem oluyor. Mesela 60'lı yıllara baktığınız zaman şeyi görüyorsunuz, belki de en kritik bir şey, belki de her yazdığımda, her konuştuğumda aynı şeyi söylüyorum. Berkes'in bir şeyi var. Çok şey bir hikaye. Tam 75 yılında yazıyor ama daha önceki yazdıklarıyla da paralellik arz eden bir şey bu. daha önceki yazdıklarıyla paralellik nereden arz ediyor? Şuradan arz ediyor. Diyor ki bu ne diyor? Bu toplumu biz anlayacağız diyor. Bu toplum diyor Doğu toplumu diyor. Devlet diyor Doğu türü bir devlet diyor. Bu bir imparatorluk diyor. Batı türü devletle Doğu türü imparatorluk farklı diyor. Doğu türü devlet farklı diyor. Osmanlı İmparatorluğu'yla başka imparatorluk farklı diyor. Onu bunu dinlediğiniz zaman Roma İmparatorluğu işte Türkiye'de onun tevarüs ettiği şeklinde bir kanaat oluşuyor. Bir de İslamiyet'le Hristiyanlık farklı bir şey diyor. Yani şimdi öbür türlü baktığın zaman her bir şeyi birbirine eşitlediğin zaman ne oluyor? Ulan dinse din işte. Ha Hristiyanlık ha Müslümanlık. Bir toplumun yapısı ister Hristiyan olsun ister Müslüman olsun bu dinin etkisi farklı bir tarzda tezahür etmez. O dolayısıyla bunu ayırmak gerekmez. Niyazi Berkes bunu söylüyor ve Niyazi Berkes'in o yazdıkları bu toplumun farklılığına dair çok net bir şey. Bu soldan geliyor veya bunun solluğu da belli ölçüde tartışılabilir ayrı bir hikaye ama yazdığı hikaye burada bariz bir biçimde sonuçlatıyor. Her gördüğün sakallıyı deden zannetmeyeceksin. Aha bu imparatorluk, o da imparatorluk. Bu devlet, o da devlet. Bu Doğu devleti ayrı, Batı devleti ayrı diyor. Batı'da devlet sınıf aracı diyor. Türkiye'de ihya edici diyor. İhya edici demiyor ya. Çünkü Doğu'da, buradaki devlet sınıf aracı değil diyor, başka bir şey diyor. Ve İslamiyet'le şeyin arasında bariz bir fark vardır diyor. Yani şimdi bunu herhangi bir Müslümanın çok net bir biçimde söylemesi mümkün. Ne diyor? İslamiyet'le Hristiyanlık arasında tabii fark var. Niye fark var? İslamiyet daha üstünde onun için fark var. Ama Berkes onu söylemiyor. Berkes'in ana ekseninde İslamiyet'e yönelik bir eleştiri var. Köklü bir eleştiri var. Ona rağmen bu toplum o biçimde, bariz bir biçimde farklı diyor. Zaten baktığınız zaman, değerlendirdiğiniz zaman Berkes'le Şerif Mardin arasında bir paralellik var baktığınız zaman. Ama bir bariz bir zıtlık var. Yani mesela Türkiye'de hiçbir İslami muhafazakar Niyazi Berkes'e sıcak bir biçimde yaklaşmaz. Ama şeye öbürüne daha bir sıcak yaklaşır. Ama biz hakikaten siyaset çok merkezi bir şey. Olaya siyasetle baktığın zaman meseleyi algılayamazsın, anlayamazsın. Neden? Ve biraz da şundan, yani mesela ne bileyim, işte Şerif Mardin öldü, cenazesinde 100 kişi ya vardı ya yoktu. Ama yani Şerif Mardin'e baktığın zaman Şerif Mardin'in neyi var? Şerif Mardin'in şöyle bir şeyi var, Şerif Mardin yazdı. Ulan Şerif Mardin fazla mı değişti? Yoksa biz mi her gün değişiyoruz? Yani kafanı siyasete takarsan hikaye kendinin değişmediğini, herkesin değiştiğini zannedersin. Tamam mı? Bir dönem hikaye ne? Bir dönem hikaye, ulan ne güzel gidiyor. Evet. Yetmez bu kadar gidiş, daha hızlı gitsin. Ama evet, yani mantık bu bir dönemin. Genel mantığı. Ne oldu? Bir dönem sonra, ulan biz sakat bakmışız, şaşı bakmışız. Bunlar hepten yoldan çıkmış vaziyetteler. Onun için buna karşı çıkmak lazım. Dolayısıyla ona karşı çıkmaya kalktığın zaman bir dönemde siyasete fazla değil, sizin girdiğinizin onda biri kadar, ellide biri kadar girmemiş bir entelektüele ne diyorsunuz? Sonunda şunu söylemeye kalkıyorsunuz. Ya bu dönemde iktidarın düşünsel altyapısını kim hazırladı? Şerif Mardin hazırladı. Yani Şerif Mardin'in metinlerine bakın. Bu hükümeti anlarsınız. Arkadaş senin aklın, fikrin bu evet nasıl güzel gidiyor, her gün daha iyi gidiyor derken buna niye gelmiyordu? Anlatabiliyor muyum? Problem o. Problemin öbür yönü de ne? Adam bir dönemde geldi, bir dönemde geldi. Ne oldu? Bir sürü şey söyledi. Söyledikten sonra bu memlekette mahalle baskısı olabilir dedi. İlk dönemde sol liberaller Şerif Mardin'i sırtından attılar. İkinci dönemde de İslami muhafazakarlar sırtından attılar. Bir dönem Nurculuk, Said Nursi hakkında olumlu şey söyledi diye şeye giremedi. Bilimler Akademisi'ne giremedi. Öbür dönemde de olan mahalle baskısı diye biraz ötelendi. Yani şimdi baktığınız zaman bu hikayeyi siyaset çok bariz bir biçimde belirliyor ve bu siyasal hareketlere baktığınız zaman da bunların içindeki farklılık giderek artan bir biçime bürünüyor. Farklı bir noktaya doğru gidiyor. İşte Berkes'le Şerif Mardin arasındaki fark, ikisinin de bir şeyin farkında olduğunu gösteren bir şey. Berkes'te, şeyde, Şerif Mardin'de, Türkiye'de dinin sosyolojik olarak çok köklü bir etkisi olduğunu görmüş olan insanlar. Ve ne onlar da biraz farklı tarzda olaya bakıyorlar. Ve olaya bakış tarzı itibarıyla da bizim Türkiye'de sosyal bilim yapanların kafasında Türkiye'yi tanımak konusunda ciddi problemler olduğu görülüyor. Neden ciddi problemler olduğu görülüyor? Türkiye 60'ları yaşayan insanlar, 70'leri yaşayan insanlar bugünleri mümkün yok göremezlerdi. Yani göremiyorlardı. Yani 60'larda yaşayan adamlara tıpkı Refik Halit'in şeyindeki gibi baktığın zaman Osmanlı Cumhuriyet zıtlaşması noktasındaki o deli piyesine baktığın zaman adam ne kadar şaşkınlık yaşıyorsa 60'lı yılları yaşayan, 70'li yılları yaşayan bir adam ölse, sonra mucize olup dirilse Türkiye'nin bugünkü halini gördüğü zaman ulan bu hikaye olabilemez diye düşünebilir. Hatta Hoca bile Türkiye'nin bu duruma geleceğinin farkında değil. Hoca kim? Necmettin Erbakan. Yani o dönemde baktığınız zaman ulan Türkiye böyle bir fotoğraf yakalayamayacaktı diye düşünün. Niye? Ya şimdi bakıyorsun bir hareketin nimeti var, bir de hareketin külfeti var. Bu hareketin külfetini çeken Hoca nimeti yani başka alanlara doğru yöneliyor. Yani fotoğraf bu. Yani bu hikayeyi sadece bu İslami muhafazakar kesim açısından değil, başka kesimler açısından da benzeri bir biçimde düşünmek mümkün. Yani devletin etkisi var. Devletin etkisi yanında Türkiye'de bunun etkili olduğu bir kültürel iktidar var. Bir de o var. Yani bir insanın devlete yatkın olmasıyla kültürel iktidara yatkın olması arasında bağımlılık ekseni üzerinden neredeyse hiçbir fark yok. Çünkü mesela bütün hikaye arkadaş söylediği zaman bana şey dedi. Ne dedi? Ne konuşalım dedi. Şimdi öyle konuşmak yapsam tuhaf olabilir. Her yerin şeyi değişik. Ortamı değişik. Tamam mı? Düşüncede yerlilik. Ulan yani yerlilik falan filan dediğin zaman direkt herkesin kafasında iktidar çarpacak. Çünkü yani çarpması da bir ölçüde haklı. Çünkü Cumhurbaşkanı yerli ve milli demese Türkiye'de bu kadar yerli ve milli lafı söylenmeyecekti. Ya ben de dedim ki ya arkadaş şey davrandı. Ya şöyle bir başlık koyalım dedim. Yani ne tam senin istediğin gibi olsun ama yani senin söylediğini de bir biçimde çağrıştırsın diye. Değil mi? Tam o arada arkadaş bana telefon ederken bir başkası telefon etti. Şuraya gelir misin dedi. Gelirim dedim. Başlıklı şöyle bir başlık dedi. Ne? Yerli ve millilik dedi sosyal bilimlerde. Ya arkadaş dedim ben yani tamam sosyal bilimlerde yerlilik üzerine konuşurum ama dedim millilik olmaz dedim. Yani ben böyle tamam yerlilik olsun dedim. Tamam. Ondan sonra biraz tartıştık. Arkadaş dedim ben kifayet etmez benim kültürüm. Ben böyle konuşamam bu konuda dedim. O zaman ne yapalım? O zaman şey yapalım dedim. Yani böyle olsun dedim. Hocam dedi bunu istişare edelim dedi. Tamam istişare edelim dedim. Yani benden istişare edeceğine başkasıyla istişare etti. Ondan sonra ben ona bak dedim. Ben bu başlığı söyledim. Anlatabiliyor muyum? Bu başlığı söyledim. Bu başlık pek yatmadı kafasına. Sonra ortaklaşa bir başka başlık bulduk. Yani Türkiye'de bu tür hikayelerin lafsi biçimi bile, yani Türkiye'de kitap adlarına bakarak, bu başlıklara bakarak bile Türkiye'nin bu şeyini, gelişim serüvenini anlamak mümkün. Doğu'da bir üniversitedeki adama ben bunu söyledim. Tam dedi, tam bunu istiyorum ben diye şey yaptı. Yani çünkü o adam meramını anlıyor insanın. Öbür adam meramını anlamıyor çünkü şeylere takılıp kalmış. Kavramlara takılıp kalmış, kavramları da dönemi için şey yapıyor. Şimdi hakikaten baktığın zaman kültürel iktidar da yerli ve milli dediği zaman zannediyorum ki insanlar yani ne şeyle konuşuyor, iktidar ekseniyle konuşuyor. Ben ondan sonra düşündüm, hakikaten doğru söylüyorlar. Ne anlamda doğru söylüyorlar? Kemal Tahir de 1971 yılında yol ayrımını çıkardığı zaman yol ayrımında bu memleketin temel meselesi yerlilik meselesi diyor. Bu memleketin entelektüellerinin bu memlekette ilgisi yok diyor. Hakikaten bu memlekete baktığın zaman diyor, bu memleketin her akımının bu memleketle bağlantısı sınırlı diyor. Kimi eleştiriyor? Halkçıları eleştiriyor. Yani halk partileri eleştiriyor. Kimi eleştiriyor? Şeyi eleştiriyor. İşte Türkçüleri eleştiriyor. Kimi eleştiriyor? Aynı zamanda bilir bilmez İslamcı Mehmet Akif gibi İslamcı doğucular da yerli değildir diye eleştiriyor. Yani şimdi son dönemdeki gelişim trendine baktığınız zaman zannediyorsunuz ki Kemal Tahir yani şey yaparak 1971 yılında 73'te ölümünden sonra da işin farkında olarak çünkü ileriyi çok rahat bir biçimde görüyor ya bugünkü hükümetin, bugünkü yönetimin söylediği bir yerlilik ve millilik formatını atıyor. Böyle bir hikaye olabilir mi? Yani her bir metnin kendi döneminde bir anlamı vardır ve kavramlara insanlar farklı farklı anlamlar yüklerler. Yani buna baktığınız zaman hikayenin lafzına bakmayacaksın, söylediğin şeye bakacaksın ve adam bunu söylerken, Kemal Tahir 1970'li yıllarda bunu söylerken bu toplumun farklılığı üzerine bina etmiş meseleyi ve Türkiye'de mesela genel anlamda baktığın zaman sosyal bilim alanındaki tartışmalar işte bu toplumun farklılığı veya benzerliği üzerine odaklaşmış olan tartışmalar ve her dönemde de bu tür tartışmalar kendisini korumuş. Yani varlığını hissettirmiş. Bu tartışmaların, bu ciddi tartışmaların en önemlilerinden biri de 1960'lı yıllarda işte nereden kaynaklanarak? Marx'tan kaynaklanarak Asya tipi üretim tarzı üzerine odaklaşmış. Ama bunun alt ekseninde bütünüyle Marx, bütünüyle Asya tipi üretim tarzı yok. Bir toplumun farklılığına dair bir genel kanaat var. Ve bu tartışma da kesinlikle Osmanlı toplumsal yapısı üzerine bir tartışma değil. Bu tartışma Türkiye'nin evvel eski genel gelişim trendi üzerine olan bir tartışma. Ve bu tartışmada da Türkiye'nin çoğunluğu yine o dönemin ana ekseni farklı olsa da çoğunluğu bu toplumun başka toplumlara benzediği, zaten öyle bir üretim tarzı olmadığı şeklindeki bir kanaate sahip olmuşlar. Tartışmanın ana ekseni burada gelişiyor ve o dönemde mesela baktığınız zaman öbürleri daha siyasi, Atüt üzerine yapılan tartışmalar daha siyasi. Çünkü öbür eksen bir biçimde Sovyetleri model alan bir eksen. Neyi model alan bir eksen? Çin'i model alan bir eksen. Yani Türkiye'deki devrimin ana hedefinin o tür bir toplum yaratmak şeklinde oluştuğu şeklinde bir hareket, bir eksen ve bu çerçevede öbür eksen siyasete çok daha az ilgili. Zaten Türkiye'de daha sonraki dönemde yazılan metinlere baktığınız zaman yani 1980'li yıllarda bu tür bir tartışma hiçbir biçimde yok. O dönemde de Türkiye'nin farklılığına dair bir tartışma yok. Çünkü o dönemde Kemal Tahir, o dönemde Doğan Avcıoğlu, o dönemin ana ekseninin şeylerine, temel eğilimlerine aykırı bir noktada duruyor. Yani mesela baktığınız zaman bu hikaye Beyce Boran'da çok daha önceki dönemde var. Yurt ve Dünya dergisi çıktığı zaman 1940'lı yılların başlarında o dergide Çin aile sistemi üzerine bir yazı var. Başyazı şey isimsiz ama Beyce Boran'ın yazdığı yazı olduğu çok net. Orada neyi söylüyor? Orada şunu çok net bir biçimde söylüyor. Ya bu Çin aile sistemi diye okumayın. Türkiye'nin aile sistemi diye okuyun. Çünkü aile sistemleri birbirine bariz bir biçimde benzer diye şey oluyor. Türkiye'de 80'li yıllarda bir sürü şey değişiyor. 90'lı yıllarda bir sürü şey değişiyor. 80'li yıllarda ve 90'lı yıllarda o dönemin temel tartışma konusundaki farklılaşma neredeyse bütünüyle ortadan kalkıyor. Yani 80'lerle 60'ları ve öncesini karşılaştırdığınız zaman ne gündeme geliyor? Bir kere olağanüstü, bariz bir biçimde değişiyor. 80'li yıllardan sonra Türkiye'de yoğun bir biçimde çeviri faaliyeti başlıyor. Yani eski dönemlerde yok mu? Eski dönemlerde de var. Ve mesela ne var eski dönemlerde? Eski dönemde işte devletin 1940'lı yıllarda bir tercüme faaliyeti var. Devletin tercüme faaliyetinden sonra 1946'dan itibaren Yaşar Nadi'nin Varlık Dergisi'nin bir tercüme faaliyeti var. Yani bizim kuşak, bizden önceki kuşak devletten ziyade Yaşar Nabi'nin bu tercüme faaliyetinden etkilenmiş olan bir kuşak. Hatta Yaşar Nabi'nin o tercüme faaliyeti, Varlık Ekseni tercüme faaliyeti şeyden sonra bir sürü şeyi de, bir sürü kesimi de bir takım şeyleri o dergi vasıtasıyla öğrenmeye şey yapılmış bir şey. Ve bu metinler de daha çok kültür ağırlıklı metinler. 60'lı yıllardan sonra çevrilen metinler bariz bir biçimde kültür ağırlıklı olmaktan ziyade siyaset ağırlıklı metinler ve olayın başka bir biçimine baktığınız zaman da o dönemin metinleri daha esnek metinler, insanları şekillendirmek açısından 60'lı yılların metinlerinden çok daha tesirli metinler. Yani şöyle söylemek mümkün, 60'lı yıllarda oluşmuş insanların, entelektüellerin, 60'lı yıllarda yetişmiş entelektüellerin entelektüel düzey olarak 1940'lı yıllardaki entelektüellerden geri olduğunu görmek mümkün. Bunun boyutunu da bu ortamda çıkarmak mümkün. Hem daha dar bir çerçevede gelişmiş bir şey, 80'den sonra bu tür şeyden sonra Türkiye üzerine araştırma yine devam ederken 80'den sonra bu hikaye bariz bir biçimde bitiyor. Yani 60'lı yılların adamları kimler? Sosyologlar kimler? Entelektüeller. Türkiye'nin bu 1000 yıllık tarihini ağırlıklı olarak 200 yıllık tarihini araştırmayı deneyen, araştırmaya yönelen insanlar. Haddi zatında baktığınız zaman Cumhuriyet'in ilk kuşak şeyleri Yakup Kadri'den Reşat Nuri'ye kadar o dönemi anlamaya çalışan, hatta Yakup Kadri açısından baktığınız zaman eskiyi de anlamaya çalışan, yani bu süreci anlamaya çalışan insanlar, onların dışında işte o dönemin sosyologlar bilmem ne, Türkiye'nin toplumsal yapısını çözümlemeye çalışan insanlar, hatta o dönemin mesela Kıvılcımlı'ya baktığınız zaman bu hikayeyi Orta Asya'ya kadar götürüp geliştirmeye çalışan bir adam, Kıvılcımlı'nın dilindeki laflardan biri de ne? Türkiye'nin tarihinin özgünlüğü bir. İkincisi ne? Türkiye'nin sınıf orijinalitesi gibi bir kavram kullanıyor Kıvılcımlı. Yani şimdi baktığınız zaman insanların bu tür hikayelerle bir ilgisi yok. İnsanlar bunu ihale etmiş vaziyetteler. Kime ihale etmiş vaziyetteler? Bunları insanlar yabancılara ihale etmiş vaziyetteler. İşte Zühre'ye ihale etmiş vaziyetteler, Feroz Ahmet'e ihale etmiş vaziyetteler. Türkiye'nin tipik entelektüeli, tarihçisi, biraz kendi dar alanında otlayan tarihçilerin dışındaki tarihçileri ve sosyologları Türkiye'nin bu tarihini anlamaya çalıştıkları zaman işte gittikleri iki mehas burada şekilleniyor, burada kendini gösteriyor. Yani hatta şey bile bundan bağlantılı ya, mesela ne? Ya Kemalizm'e fazla vurduk. Az biraz duralım. Yani böyle bir şey var. Şimdi baktığınız zaman bu da neyle ifade ediliyor? Post Kemalizm kavramıyla ifade ediliyor. Ya biz burada duralım. Yani biz haksızlık ettik. Tamam mı? Şimdi baktığınız zaman bu hükümet döneminde eskiden beri devlet meclis mi yoksa başbakanlık mı Zühre'ye şey verdi, ödül verdi. Ne oldu? Zühre de farkına vardı. Ulan ben yanılmışım dedi. Ve ne yaptı? Bu ödülü iade etti. şeyine bakın, serüvene bakın, sürece bakın. Jürenin bu ödülü iade etmesi, Türkiye'de biz Kemalizm'e fazla vurduk, artık duralım yaklaşımını tetikledi. Yani bunu görmek mümkün. Çünkü ne o dönemde Türkiye'nin son 100 yıllık tarihini insanlar başka türlü tahlil edip başka türlü yorumlamıyorlardı. O çerçevede yorumluyorlardı. Hakikaten bakın buna şey değil. Yani satılan kitapların hepsi okunmaz. O ayrı bir hikaye. Zaten insanlar bir kısmını okuduğu zaman anlar. Türkiye'nin yakın tarihine dahil olanların dışında bile bir sürü kitap içinde Türkiye'de bu bestseller romanlar dışında Türkiye'de en fazla okunan kitap modernleşen Türkiye'nin tarihidir. Hatta bu tür konuyla kafasını hayatının son döneminde biraz bozmuş olan Ercüment Kur'an bana birkaç kere sordu. Ya dedi Türkiye'nin yakın tarihini için yakın tarihini en iyi anlatan kitap hangisi dedi? Ben de şimdi adamın meşrebine uymaz diye bu kitaptan hiç bahsetmedim. Yok dedi bu kitap dedi. Bu kitap aslında nereye? Bu kitap aslında iki kesimi de buluşturdu. İslami muhafazakarlarla liberal sol bu kitapta müşterek. Yani şimdi İslami muhafazakarların son dönemi anlatma serüvenine bakın. Bu kitabın şeylerin liberal solun bu kitabı anlatma serüvenine bakın. Zaten bu kitap liberal solun şaheseri Türkiye'de. Yani zaten onlar tarafından ortaya sürüldü. Sürece bakın. Süreç kabak gibi ortada. Ama yani hiç kimse ben buradan kaynaklanarak bu olaya böyle bakıyorum demiyor. Bu bir başka şeyi daha gösteriyor. Bu işin daha ikinci planı Türkiye'de İslami muhafazakarlar da liberal solcular da Türkiye'nin özgün şartları olmadığı kanaatiyle çok yoğun bir biçimde teorik metinlere yöneldiler ve biz bu teorik metinleri kavrarsak, biz bu teorik metinleri bilirsek, yani biz bu toplumu anlarız dediler. Yani mesela Türkiye'de sosyolojiyi anlamak için de insanlar nasıl baktılar oraya? Türkiye'de sosyolojiyi anlamak için de Türkiye'nin değişik, zaman bitti mi? Türkiye'nin değişik dönemlerdeki etki yapan sosyologlarını okuduğumuz zaman, onları irdelediğimiz zaman Türkiye'nin sosyolojik, Türkiye'de sosyolojinin gelişim tarihini anlarız diye düşündüler. Yani temel mesele burada. Temel mesele zaten sosyologlar bu toplumdan soyutlanmış vaziyette evvel eski. Şimdi baktığınız zaman mesela ne bileyim öne çıkan bir sürü sosyolog var. Ama yani Türkiye'nin sosyal gelişim, kültürel biçimleniş dönemi üzerine şey yapan, yoğunlaşan ve bunun farklılığına vurgu yapan sosyolog sayısı çok daha sınırlı vaziyette. Bir hikaye buradan kaynaklanıyor. Yani biz temel herhangi bir kendi seçtiğimiz, o da seçici bir vaziyette, kendi seçtiğimiz düşünürün yaklaşımıyla bu hikayeyi anlarız. Zaten baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Yani ODTÜ'de bir takım tezleri okuyun, Boğaziçi'nden çıkan bir takım tezleri okuyun ve Türkiye'nin bu fakültelerine özenen insanların yazdığı tezleri okuyun. İki grup arası, iki tezin iki bölümü arasında şey var. Acayip bir fark var. O soyutlanmış kısımla Türkiye somutuna dair olan kısım arasında bir benzerlik göremezsiniz. Türkiye'de sinema eleştirilerini okuyun. Sinema eleştirilerine bakınca 2-3 entelektüelin metinleri anlattıktan sonra o filmdeki bir şeyin o metne nasıl cuk oturduğunu anlatır şekilde bir eğilim var. Yani bu şöyle oldu. Bunlar hakikaten oturmuş şeyler mi, örtüşmüş şeyler mi onu bilmiyorum. Şimdi bir tane adam var, sinema yazarı, şeyden yayın çıkmış, sinema televizyon enstitüsünden çıkmış. Daha Türkiye eksenine bakıyor olaya. Bir de yurt dışında sinema tahsili görmüş, doktora yapan insanlar var. Böyle özel üniversitelerde var. Hatta biz bir de Türk sinemasında modern eğilimler mi ne? 20 senedir süren, şeyde başlayan, Bilgi Üniversitesi'nde başlayan, sonra en sonunda da şeyde devam eden, Kadir Has'ta devam eden, işte bunun kitapları da çıkan, 14. kitabı da yeni çıktı bir eğilim var. Yani hakikaten burada ki temel yönelim bu noktalarda odaklaşıyordu. Ve bunların çoğu hem yabancı dilde yazıyor büyük oranda hem de yurt dışında doktora yapan insanlar. Bu vatandaş bir gün şeyde Fransız kültürde şey arasında konuşuyoruz. Bana dedi ki, abi dedi, ben bunların söylediklerini anlamıyorum dedi. Bana baktı böyle matrak geçeceğim ben korktu. Belki matrak geçtiğimi zannetti. Ya dedim, boş ver ben de anlamıyorum. Tabii şey demedi, ulan hıyar anlamıyorsun, niye geliyorsun demedi. Yani ben de anlamıyorum. Böyle bir durakladı, acaba matrak mı geçiyor, ciddi mi söylüyor? Ulan boş ver dedim, kendileri de anlamıyor. Yani şimdi hikayeye baktığın zaman, bu tür metinlerin, bizatihi metin yazanlar tarafından ne ölçüde algılandığı da soru işaretli bir şey. Yani neyi görüyorsun? Bir konu üzerinde odaklaşmış, odaklanan şeyi görüyorsun. Çünkü hepsi seçici. Seçtikleri sosyologlar, entelektüeller aynı. Bu üzerinde herkes onunla ilgili konuşuyor. Ve fakat o çeviri faaliyeti de hala devam ediyor. Ha bunlar şakır şakır bunları yabancı dilinden okuyup, özümleyip söylüyor olabilirler. Onu ben bilemem. Ama yani onun pek o kadar öyle olmadığı anlaşılıyor. Yani şimdi bu hikaye bu biçimde, bu şekilde şey yapmaz, gelişmez. Yani baktığınız zaman, değerlendirme yaptığınız zaman işte bunun iki ayağı var. Bu iki ayak bunların zaman içinde özümlenmesini gerektiriyor. Ve bunların hiçbirinde şey yok. Yani bu tür düşüncelere yönelik bir direnç yok. Yani ne? Her yeni dönemin dünya açıklaması bu metinlerden birinden biriyle ve başat olarak bir entelektüelle şekilleniyor. Yani bunu 60'lı yıllar, 70'li yıllardan itibaren düşünürseniz orada. Onu görürsünüz. Mesela Saffet Murat Turan'ın bir yazısı vardır. Birikim dergisinde eski döneminde ve yazı şudur. 600'er üzerine. O dönemde 600'er çok sınırlı sayıda metni çeviriyordu ve her bir şey çeviriyordu. Ve Türkiye'de sola yönelik olan insanlar neydi? Buna açıktı. Yani bu eksende bakıyorlardı ve adamın söylediği bir şey vardı orada. Diyor ki Althusser'in iki tane temel metni var. O en önemli iki metni. Ne bunlar? En önemli iki metninden biri Kapital'i okumak. Diğeri Marx için. Ve bu iki metin Türkçe'ye çevrilmedi. Herkes Althusser ekseninde Türk toplumunu tahlil etmeye çalışıyor şeklinde bir değerlendirme gündeme geliyordu. Ha şu ayrı bir hikaye. Türkiye'de çok yoğun bir biçimde yerli yazarların telif Türkçe, İngilizce, yabancı dilde metinleri var. Ha ben şunu söylemiyorum. Türkiye'de bu tür şeylere eleştirel bakan kesimin entelektüel düzeyi çok gelişkin demiyorum. Bu tür şeylere bu tür şeylere çok yatkın bakanların entelektüel düzeyleri daha gelişkinde olabilir. Ama bunun bariz bir biçimde Türkiye ile ilgisi yok. Yani mesela son dönemdeki bu hikayenin en somut örneklerinden birini nerede görüyoruz? Son dönemde bu hikayenin en somut örneklerinden birini bu Birikim Dergisi'nin çıkardığı şeyde Oğuz Atay sayısında görüyoruz. O Oğuz Atay sayısında Oğuz Atay'ın kendisinin de bir ölçüde kabullendiği 70'li yılların başlarındaki düşünsel kırılmasının ikinci kısmına dair hiçbir şey yok. Bütün hikaye nerede odaklaşıyor? Bütün hikaye onun en çok önemsenen ilk romanı üzerinde odaklaşıyor. Ve demin söylemeye çalıştığım şeyle, çerçevede Oğuz Atay'ın söylediklerinin Türkiye somutunda ne tarz anlaşılacağı şeklinde bir dert hiçbir biçimde kendini göstermiyor. Ve burada bir hikayenin genel gelişiminde bir kırılma var. Yani kırılmaya baktığınız zaman Türkiye'de hakikaten sürecin serüvenin nerede kendini gösterdiğini görüyorsunuz. Mesela bakın, Birikim Dergisi'nin ilk sayısı 75, 1975. Toplum ve Bilim Dergisi'nin ilk sayısı 77 veya 78. İki dergi. İki derginin yaklaşım tarzı o dönemdeki insanların bariz bir biçimde kafa karışıklığını gösteren bir durum olarak kendini gösteriyor. O dönemdeki insanların kafa karışıklığının gösterisinin en ilginç boyutu nerede? O Birikim Dergisi'nde. Birikim Dergisi ne diyor? Ben diyor, Türkiye'de düşünsel hayata teorik bir müdahalede bulunacağım diyor. Yani Türkiye'nin temel meselesi bu teorik müdahale meselesi diyor. Hatta baktığınız zaman birikimin ne zaman işte 75'ten 80'e kadar çıkanlara, çıkan sayısına baktığınız zaman çok civcivli, çok acil, çok güncel yaklaşım konuları dışında o dergi bile Türkiye ile bu dönemde çıkan Birikim Dergisi'nin daha ilgili. O derginin mantalitesi bile Türkiye'nin belli ölçüde farklılığına gönderme yapan bir şey. Bizim şeye bakarken, bu topluma bakarken nasıl baktığımızın en güzel göstergelerinden biri şeyin söylediği bir şey, Murat Belge'nin söylediği bir şey. Murat Belge bir şey söylüyor. Hakikaten Türkiye'de bu yaklaşım tarzı öyle. Yani hakikaten bu teorik şeylere çok fazla önem verirsen onun altında biraz ezilirsin. Ve diyor ki şunu söylüyor. Ben diyor, yabancı dil bildiğim için diyor, ben genellikle diyor, burada bilinmeyenleri buraya aktardım diyor. İçimizde diyor, bunu kendi söylüyor, kendi yazdığı bir şey. İçimizde diyor, kim diyor, Ömer Laçiner, Türkçeden başka dil bilmediği için o daha özgün tahliller yapıyordu diyor. Bu tahlil, Kemal Tahir'in çok evvelce yaptığı tahlille nasıl karşılaştırılır onu bilemem de, yani kendisinin bu toplumun ruhuyla çok daha ilgili olduğunu, bu toplumu tanıdığını, dünyayı tanıdığını, bu köy yazarlarını da çok fazla aşağılamanın gerekmediğini, eleştirmenin gerekmediğini, onların cahilliğinin daha özgün metinler yazmaya vesile olduğunu, olabildiğini anlatıyor. 80'li yıllardan sonra hikayede bu çerçevede gelişiyor. Hiç öyle bir özgünlük belirtisi yok demiyorum ama ana eksen 60'lı yıllarla 80'li yıllar değişiyor. Şimdi mesela 2001'in Nisan'ında Bilgi Üniversitesi'nde Halit Refi, Halit Refi, Murat Belge ve benim katıldığım Mete Tuncay'ın yönettiği bir oturum var. 2001'de, yani ben şimdi hepten bunamadım, ondan bildiğini düşünüyorum. Radikal Gazetesi'nde köşe yazıyor ve 2001 yılında Radikal Gazetesi'nde yazdığı köşede bir 10 gün, 15 gün Kemal Tahir anlattı ve orada da ona eleştiren bir biçimde baktı. Baktığını şey yapıyorsun, görüyorsun. Ve oturumu da Mete Tunçay yönetiyor. Şimdi Mete Tunçay şeyi okumuş, Sencer Divitçioğlu'nu o zaman okumuş ve onun görüşlerini şöyle bir özetledi. Çalışma da zaten İdris Küçükömer ve Kemal Tahir üzerine. Şimdi baktığınız zaman bunları şey yaptı, özetledi. İlginç bir hikaye. Mete Tuncay'ın bu tür konularla hiçbir ilgisi yok. Mete Tuncay solu çalışıyor. Yani Türkiye'de solun o dönemde 1908'den 1925'e kadar nasıl gelişmiş olduğunu çalışıyor. Mete Tuncay'ın bu tavrı benim söylediğim hikayenin çok net bir dayanağı. O dayanak nerede şekilleniyor? Şurada şekilleniyor. Mete Tuncay diyor ki ben Osmanlı toplumsal yapısı tartışmaları beni hiç ilgilendirmedi diyor. Ulan Osmanlı toplum yapısı tartışmaları seni hiç ilgilendirmediyse sen o dönemin solunu veresiye tahlil ediyorsun demektir. Yani şimdi baktığınız zaman bir genelleme çerçevesinde baktığınız zaman olay şu. Türkiye'de solun genel gelişim dinamiği üzerine 3 tane temel kitap var. Tamam mı? Birini şey yazmış, Mete Tuncay yazmış. Ama Mete Tuncay'ın derdi solun bütünü ve bugüne inikası, bugüne yansıması falan filan değil. Solun ne? 1908-1925. Ondan sonraki kitabı 1925-1936 galiba. Orada ne yapıyor? Orada şeyden karın Bolşevik devriminden bölüm alıyor ve o dönemi dünya üzerinde tahlil ettiğini zannediyor ve Türkiye'ye yöneliyor. Sonra kim yapmış? Şey yapmış. Bu Samsun senatörü, Türkiye'de sosyalist ve komünist faaliyetler. Ama bir dönem yapmış Fethi Tebetoğlu. Bir de Ajan Sayılgan'ın Türkiye'de solun içinde, sonra soldan dönmüş, solla hesaplaşmaya çalışmış bir adamın yazdığı solun 94 veya 96 yılı kitabı. Şimdi baktığınız zaman bir adamın bir şeyi çok net bir biçimde bilmesiyle bir adamın o tür şeylerde konumlanması arasında bir fark yok. Bariz bir biçimde fark var. Yani onu bir biçimde şey yapmak lazım, görmek, anlamak lazım. Şimdi öbür türlü baktığın zaman hikayenin boyutu başka bir mecrada seyrediyor. Başka bir mecrada seyrederken Türkiye'de kültürel iktidar dediğin zaman işte Murat Belge önemli bir şey. Bunların çok bariz bir biçimde Kemal Tahir'le bir problemleri var. Türkiye'de en fazla dışlanan entelektüel Kemal Tahir. Hatta ilginç bir şey. Bu Oğuz Atay'ın şeyleri var. Mektupları var. Halit Refik'e yazdığı mektupları. İşte ta onlu yıllar 2011'de yayınlanmış. Ya ben burada bunalıyorum diyor. Burada beni Kemal Tahir üzerine yazdığım metinler ittiriyor diyor. Yani mesela iletişim yayınlarına bakın. Oğuz Atay üzerine epey kitapları var. Epey kitapları var. Hiçbir kitapta belki bu Yıldız Ecevit'in kitabı dışında, onda da işin merkezinde değil, Oğuz Atay'ın 1976 yılında Kemal Tahir'in hem sosyal görüş itibariyle hem ondan öte Batı edebiyat geleneğini, Türk edebiyat geleneğini çok iyi bildiğine dair bir metni var. O metin ortada yok. Yani sen 40 tane şey yazacaksın, Oğuz Atay metiyesi yazacaksın ve ondan sonra Oğuz Atay'ın Türk edebiyatına genel bakış açısı içinde olağanüstü önemsediği, sadece edebiyat adamı olarak değil, şey olarak önemsediği, entelektüel bakış açısını önemsediği bir adamdan hiçbir şey olmayacak. Yani böyle bir hikaye olabilemez. Yani böyle bir durumun ortada olması problemli bir şey. Yani çok genel hatlarıyla baktığınız zaman da Kemal Tahir'in bariz bir biçimde dışlandığını, itildiğini görmek mümkün. Sadece Kemal Tahir'in değil, Kemal Tahir çok daha net bir şey. Yani eski döneme baktığınız zaman politik figürler çok daha net bir biçimde ortaya çıkıyor. Onlara yönelik bir saygı var. O ayrı bir hikaye. Ama Türkiye'de bugünkü ana eksen çerçevesinde geçmiş döneme bakıldığı zaman 1960'lı yılların Türkiye'de sosyalist, komünist entelektüelleri de dahil olmak üzere hepsi hakkında örtük veya çok açık olarak bunların muhafazakar olduğu ve bunların milliyetçi olduğu şeklinde genel bir kanaatmış. Yani bunu başkalarına yönelttiğin zaman, yani bu adam milliyetçi, bu adam şey dediğin zaman, nasıl söyleyeyim, bu adam muhafazakar dediğin zaman bunun bariz bir biçimde temellendirilmesi var. Zaten genel hatlarıyla baktığınız zaman 60'lı yılların bu uzun olarak metin üretmiş adamlarının iki dönemi arasında bariz bir fark var. Yani ne bileyim, Murat Belge'nin, şeyin, Halil Berktay'ın, şunun bunun, yani bir sürü adam var. Bunlar ne? 70'ini geçmiş insanlar. Bunlar ne? 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda yazıp bugün de yazıyor olan insanlar. Bunların o iki dönemde yazdıkları metinlere bakın. Burada da bariz bir kırılma var ve bunların metinlerine baktığınız zaman da bunların metinlerine baktığınız zaman da bunların bugünkü konumundan bakıp kendilerini o dönemde milliyetçi ve şey olarak, muhafazakar olarak nitelememeleri mümkün değil. Bunun da en güzel göstergesi Birikim Dergisi'nin ilk sayısına bakın. Murat Belge'nin arkadaşa dair diye bir yazısı var. Yazı olağanüstü, atraksiyonlu bir yazı. Yani ne dediği belli olmayan bir yazı. Yani şimdi arkadaş filmine baktığın zaman bugünkü herkesin odaklaştığı toplumsal cinsiyet üzerinde yazan insanların baştan itmeleri gereken bir şeyi var. Ha şeye Kürt sorununa yaklaşımı dolayısıyla milliyetçi diyemeseler de onu tersine çevirip de milliyetçi de diyebilirler. O da ayrı bir hikaye. Diyemeseler de yani Yılmaz Güney'e muhafazakar, gelenekçi demeleri gayet aşikar bir şey. Yani bunu zaten bariz bir biçimde diyorlardı. Biraz uzattım galiba, değil mi? İki şey, yani şey değil, ben de sıkılmayayım, arkadaşlar da sıkılmayayım. İki şey söyleyeyim, bitirelim. Yani şimdi arkadaş söyledi, ben şimdi her yerde böyle Kemal Tahir üzerine odaklaşıp konuşmak istemiyorum da. Yani çünkü öyle bir şey olduğu zaman şimdi burada başka şeyler var. Benim metnimde Kemal Tahir bir kere geçiyor. Bunlar yoktu. Bu tür şeyler yoktu. Şöyle bir hikaye var. Yani Kemal Tahir alerjisi nereden geliyor? Kemal Tahir alerjisinin geldiği nokta şu. Bunu da Kemal Tahir söylemiyor zaten. Türkiye'de sosyologların, tarihçilerin bir problemi var lafını. Tarık Murat da söylüyor. Adam da tarihsel romanları yazmış, metinleri yazmış. O da bunu söylüyor. Şimdi baktığınız zaman ne? O dönemi anlamaya çalışıyorsunuz, o dönemi yorumlamaya çalışıyorsunuz. Ne? Kemalizm temel mesele. Türkiye'ye eski dönemde İslamcılar biraz örtük söylüyorlardı. Kadir Mısıroğlu açık açık söylüyordu. Bu ayrı bir hikaye. Ama yani genellikle örtük söylüyorlardı. Kemalizmi 70'li yıllarda, 60'lı yılların sonlarında eleştiren, ikisi de komünist geçmişi olan Marksist, İki entelektüel var. Birisi bu Kemalist devrim ideolojisini yazan Emin Türkel için, birisi de Kemal Tahir. Şimdi olay nereye geliyor? Olay şeye geliyor. Yakın döneme geliyor. Yakın döneme geldiği zaman da bunların son liberallerin Türkiye'deki temel meselesi Kemalizm eleştirisi. Şimdi bunu en güzel bir biçimde bu Ağlak ve Bıçkın'da şey anlatıyor. Cem Kozanoğlu anlatıyor. O kadar güzel anlatıyor ki. Bunlarınki takıntıydı diyor. Yani şey değil. Ve anlattığınız zaman mesela kafası en açık insanlardan biri olarak görüyorsun adamı. Şey değil. Onlar da çalışmış. Onları da anlatıyor. Yani bir yerde o iletişim şeyken cemaati anlatıyor. Son 15 yılı anlatıyor. Yayın hayatını anlatıyor. Benim demin söylemek istediklerimi çok daha güzel bir şekilde söylüyor. Edebiyat diyor artık diyor dışarıya odaklanarak yapıldı diyor. Türkiye'de sinema dışarıya odaklanarak yapıldı diyor. Yani bu tercüme hikayesi ve tercümeyi de bizzat devlet destekliyor. Yani olaya baktığın zaman, olayı yorumladığın zaman olay çok ilginç bir biçimde birbirine benziyor. Yani ne benziyor? Şu benziyor abi. 28 Şubat'ın yöküyle bugünkü yökün arasında Batı dillerine açıklık, Batı'ya açıklık konusunda hiçbir fark yok. 28 Şubat yökü de Türkiye'de üniversitedeki adamı yabancı dilde metin üretmeye, dolayısıyla yabancı dilde metin üretirken bağımlılaştırmaya, bugünkü AK Parti veya AKP iktidarı da yine aynı şeyi yapıyor. Yani zihniyet çok değişti diye düşünüyorsun. Şey değil, mesela bu bir dönemin sol İslami muhafazakarlarla bu liberal solcuların mantığı bu noktada da aynı. Yani aynı olmasa bu 9 ciltlik metnin 2 cildinin editörü Yasin Aktay'la Ahmet Çiğdem olabilir mi? Yani şimdi hikayenin bu boyutu çok insanı anlaşılır kılan bir şey. Ha sen Kemalizme çatıyorsun. Ne yapıyorsun? Kemal Tahir'i her zaman dışlıyorsun. Ulan tarihsel olarak baktığın zaman senin şeklinde yapsın yapmasın erken cumhuriyet dönemi olarak adlandırdığın dönemin senden çok daha köklü eleştirmeni Kemal Tahir. Yani Kemal Tahir bir anlamda senin öğretmenin olabilecek bir şey. Yani onu gündeme getirmiyorsun. Mesela hakikaten güzel Türkiye'ye değiniyor. Şeyde olaya baktığın zaman, metne baktığın zaman bu Cereyanlar kitabında belki cereyana kapıldığı için, fark etmediği için, tamam mı? Kemal Tahir kısmında bu Kemalizme yönelik Kemal Tahir tutumu üzerine tek bir cümle yok. Yani sen düşünebiliyor musun? Tanıl Bora gibi yani bir sürü İslami muhafazakardan çok daha fazla bu topluma teğet geçmeyen, tamam mı? Bir adam bile bunu şey yapmıyor. Ya bunun kendi içinde çelişkili olabileceğini düşünmüyor ve böyle bir genel gelişim trendi içine giriyor. Ve hakikaten baktığın zaman Türkiye ile ilginin sınırlanması açısından bakın bu post Kemalizm metnini okuyun. Ve hatta şimdi bir de Kürke Tapmak diye bir metin çıktı. Yeni bir metin. Ona bakın şunu görürsünüz. Eskiden insanların bu toplumla derdi vardı. Ve dolayısıyla Türkiye'de Kemalizme yönelik eleştiri mesela en kritik noktalarından biri Mete Tuncay'ın 81'de yayınlanan Türkiye'de Tek Parti Yönetiminin Kuruluşu kitabı. 81. Yani Türkiye'de Kemalizme eleştirinin biraz kurumsallaşması 85'ten sonra. Bu biraz önce gündeme gelmiş. 81'den 85'e kadar belki bir şey değil. Murat Belge'nin böyle bir derdi fazla yoktu gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani o dönemdeki kadar yoktu. Hatta mesela bir takım dergilerde Kemalizme yönelik eleştiren hikayenin biraz daha böyle ilkelliği, Türkiye'de İslamcı dergilerin bu ilkelliğini kesinlikle solda bırakacak ölçüde ileri gitmişti. Böyle bir hikaye gündeme geldi. Ve hakikaten bakın bugün hiç kimsenin derdi bu kitapla ilgili değil. Yani Kemalizm eleştirisi yapacaksan bu kitabın önemli bir dayanak olarak ortada olduğu aşikar bir şey. Ama ne böyle bir şey gündeme gelmiyor? Ne gündeme geliyor? Türkiye'den bütünüyle soyutlanmış şekilde yerli yazarların yazdığı metinler gündeme geliyor. Yani bugün çeşitli üniversitelerde bir biçimde böyle bu konular üzerine yalan yanlış duran insanların yazdığı metinlere bakın. Türkiye somutuna değen kısımları yok bunun. Daha mesela soyut olarak bu meseleleri eleştiren şeylerde kendini gösteriyor. Yani bunu mesela nerede görüyorsun? Ya arkadaş, somut eyleme bakarak o dönemi anlamaya çalışacaksın. İnsanlar neye bakarak bunu çözümlemeye çalışıyor? Atatürk'ün konuşmalarına bakarak. Yani bir tane metin var. Yani hakikaten o metin İslami muhafazakarların da sol liberallerin de çok daha öne çıkardığı bir metin. Anlatabiliyor muyum? Ve hikaye böyle gelişiyor. Türkiye'de değişik dergilerin, değişik kitapların bu yeni dönem üzerinde duran metinlerine bakın. Hangi metinler kullanılıyorsa bilin ki hepsinde aynı şeyler kullanılıyor. Yani hikayenin biri bu. Bir başkası da şu hikayenin. Olay değişiyor. Kemalizmi de yani takıntı devam edebilir. Güzel. Takıntı da olsun. Zaten şey değil. Yani Kemalizme belli bir ölçüde soğukkanlı ve eleştirel bakamayan bir sosyal bilim olabilemez bana göre. Hakeza Kemalizme mesafeli ve eleştirel bakamayan bir bilim, sosyal bilim olabilemezse Türkiye'deki herhangi bir siyasi harekete eleştirel ve mesafeli bakamayan bilim de sosyal bilim olamaz. Yani bu hikaye böyle. Yani olaya baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Türkiye'de bu devri daim halinde gitmek, yani ölçüyü kaçırmak, bir yerden bir başka yere gitmek hikayesi sadece solculara mahsus bir hikaye değil. Aynı zamanda İslamcılara da mahsus bir hikaye. Nasıl solcular, liberal solcular, daha önceki dönemki solcuları, komünistleri şey olarak nitelendiriyorlarsa, milliyetçi ve muhafazakar olarak nitelendiriliyorsa, bu 1980'den sonraki İslamcılar da eski dönem İslamcılarını milliyetçi olarak nitelendiriyorlar. Yani şimdi 80 sonrasında dışa açılan İslamcı, Sezai Karakoç okuduğu zaman meseleyi tarihsel toplumsal bağlamından uzaklaştırmadığı için ona böyle bakıyor. Ama ne oluyor? Türkiye işte böyle bir şey içine, süreç içine giriyor. Böyle bir süreç içinde gelişiyor. Şu oluyor böyle bir süreç içine girdiği için. İşte şimdi olan millilik biraz öne çıktığı için, siyaset yerli ve milli üzerine odaklaştığı için şimdi o kesimde de bir milliyetçi refleks oluşuyor. Dolayısıyla eski dönem eleştirel bir şekilde olur. Türkiye'de insanın yani meslek olarak belli bir mesleği seçmesi için kendisine idol olarak Zennu Bey'i, Özcan Tekgül'ü veya şeyi seçmesi için daha şeyi siyasette çok bağımlı olması lazım. Yani şey değil, yani Türkiye'de entelektüel olmanın yolu buradan geçiyor. Çünkü insanlar bu biçimde bir şey için yapıyor. Şimdi bunun da şeydeki, Türkiye'deki görünür hikayesi, Türkiye'de bu hikayenin genel gelişim dinamiğinin bir başka yönü de şurada şekilleniyor. 90, 91, 92, 93 yıllarında ne çevriliyor Türkiye? Milliyetçilik üzerine kitaplar çevriliyor. Şimdi milliyetçilik üzerine kitaplar çekildiği zaman herkesin temel meselesi milliyetçilik oluyor. Çok net, açık. Hatta ilginç bir şey. Benedict Anderson'ın bir tane kitabı var işte bir sene evvel falan çıktı. Bizim okuyacağımız yoktu da yani çevremizdeki bir takım insanlar oku diyorlardı. Yani hep okumadan konuşuyorsun bir de bunları oku diye söylüyorlardı. O vesileyle okudum adam bir şey söylüyor. Çok önemli bir şey. Kitap 83'te yayınlanıyor. 83'te yayınlanan kitap hiçbir ilgi şey yapmıyor, göstermiyor. Ulan diyor Sovyetler dağıldı diyor, bizim kitap gündeme geldi demeye başlıyor. Hakikaten baktığın zaman da Benedict Anderson'ın kitabı tam 93'te Türkiye'de yayınlanıyor. Bu öbürleri de benzeri tarihlerde yayınlanıyor. Ve bizim entelektüellerin temel meselesi milliyetçilik meselesi oluyor. Ve milliyetçilik meselesine de Türkiye'nin biçimlenişi içinde nasıl tahlilde bulunuruz şeklinde bir değerlendirme yapmıyorlar. O tür hikayeyi kabullenerek değerlendirme yapmıyorlar. Ondan sonra alıyorlar bizim eski yapımızı, eski dönemimizi yeni baştan dizayn ediyorlar. Dizayn ederken ne oluyor? Eski dönemde biz şeyle Kemalizmle problemliydik. Kemalizmin solcular, liberal solcular batılılaşmasıyla problemli değildi. Kemalizmin daha şeyiyle problemliydi. Otoriterliğiyle, totaliterliğiyle problemliydi. İslamcılar otoriterliğiyle, totaliterliğiyle problemliydi. Batılılaşmasıyla da problemliydi. Daha sonraki dönem geldi. Ne oldu? Kemalizm artık bu otoriterlik, totaliterlik falan bir kenara kaldı. Milliyetçilik olmaya başladı. Hatta şey değil, 60'lı yıllarda iki tür milliyetçilik vardı. Bizim bildiğimiz bir Türk milliyetçiliği, onu MHP teşkil ediyordu. Bir de Atatürk milliyetçiliği, öbür tarafta olanlar milliyetçiliğin caiz olan tarafı budur diyorlardı. Yani İslamcılar değil de öbürleri. Sonra dönem değişti, bu hikaye değişti. Yani şimdi insan okuyup yazan bir insan bu tür şeylere geldiği zaman yani ayarını ister istemez dönem dönem bozmak zorunda kalıyor. Ve bu hikaye de böyle şekilleniyor. O metne baktığınız zaman da, Türkiye Tabak metnine sadece baktığınız zaman da neyi görüyorsunuz? Kemalizmin üç kutsalı var diyor. Ne var diyor? İşte biri şey diyor, batıcılık, biri bilim. Yani zaten bütün hikayede pozitivizm üzerinde cereyan ediyor. Birisi de ne diyor? Birisi de milliyetçilik diyor. Yani Türkiye'de baktığınız zaman Türkiye'de, yani şimdi insanlar neyi eleştiriyorlardı? Şimdi Şerif Bey'in söylediği bir şey var, Şerif Bey. Olan bu Kemalizm'de her bir şeye din gibi bakıyor diye eleştiriyorlar. Aslında Türkiye'de bu genel gelişim trendi içinde herkesin meseleye biraz din gibi bakıyor. Yani din gibi şey daha katı bir çerçevede bakıyor ve öyle gelişiyor. Şunu söyleyeyim, bitireyim. Yani şimdi bu toplum toplumsal yapısı itibariyle başka toplumlara bir ölçüde benzeyebilir belki. Ama kültürü itibariyle bu toplumun başka topluma benzemesi problemli bir şey. Ve insanların 80'li yıllarda en fazla itiraz ettikleri noktalardan biri geçmiş dönemde ki bu ekonomik indirgemecilik, Ve her şeyi ekonomiyle şey yapma hali. İşin kültür boyutuna geldiğin zaman, bunları tahlil etmeye kalktığın zaman toplumların birbirinden farklılığı üzerinde çok daha net bir biçimde duracaksın. Hele bu hikaye biraz da yaratıcılık üzerine şekillendiği zaman, edebiyat üzerine şekillendiği zaman, şey üzerine şekillendiği zaman, sinema üzerine şekillendiği zaman bu toplumun, her toplumun biraz da farklı olabileceği çok daha aşikar bir tarzda gündeme geliyor. Mesela şey diyor işte, mesela ne? Nobel'deki adamlar bile onu söylüyor, diyor ki, neyi söylüyor? Yani bu metinler çevirim metinleri olarak okunuyor. Ve hatta şey var işte, bir tane kitap var. Şimdi başlığını unuttum. Ve orada, ve sadece orada değil, işte bu şeyde Cem Kozaloğlu'nun kitabında da çok net bir biçimde artık bütün hikayenin dünyaya dönük yazma biçimine dönüştüğünü, edebiyatın da bu mecrada seyretmeye başladığını, dolayısıyla belki Türkiye'de insanların bu tür edebiyatla ilişkisinin bariz bir biçimde daha fazla kesildiğini görmek mümkün. Yani şunu düşünmek mümkün. Sait Vakıf okumak, Sabahattin Ali okumakla, yani bu metinler ne zaman 30'larda, 40'larda çıkmış metinler, bugünkü yazanların metnini okuduğu zaman bizim vatandaşlar bu metinlerle ne kadar teşriki mesai içine giriyor, buna bakmak lazım. Her toplumun ortamı farklıdır, yapısı farklıdır, kültürel dokusu farklıdır, düşünsel geçmişi farklıdır. Ve insan fark etmese bile bir toplumun kültüründen, bir toplumun düşünsel geçmişinden etkilenir, beslenir. Bunun başka türlü izahı olabilemez. Dolayısıyla böyle çok tuhaf bir biçimde yazılmış metinlerin bile şeyine baktığınız zaman, onların içine sinmiş metinlere baktığınız zaman onu çok daha net bir biçimde görürsünüz. Yani bunu şu vesileyle söylemek mümkün. Nazım Hikmet'e bakın, şeylere bakın, başka yazarlara bakın. Bizim Sovyetler Birliği'nde eğitim görmüş insanlara bakın. Onların Türkiye'ye geldikten sonra yazdığı metinlere bakın. Hatta ne, adamın biri yayınladı. Fevzi Çakmak'ın Nazım Hikmet'in bu 38 donanma hadisesiyle ilgili şeyini yazdı. Mesela baktığınız zaman işin içeriğini fark etmeseniz, Nazım Hikmet olmadığını fark etmeseniz bu milli sayılabilecek bir direnç kendini gösteriyor. Vallahi insan konuştukça biraz yoldan çıkıyor. Ama yani yoldan çıktıkça zaman içinde farklılaşan şeyler gündeme geliyor. Daha merkezi şeyler gündeme geliyor. Türkiye'de ne oluyor biliyor musun? Hakikaten Türkiye tuhaf. Türkiye'de İslamcıların ve milliyetçilerin, tamam mı, çok net bir biçimde Nazım sevgisi artarken solcuların Nazım nefreti depreşmeye başlıyor. Yani hakikaten hikaye böyle. Bunun temel özellikle, temel göstergelerden biri şu. Nazım'ın milliyetçiliği üzerine Türkiye'de çok ciddi tarzda bir tepki oluşuyor. Yani bunun da somut metinleri var, somut kitapları var. Bunu görmek mümkün. Yani bu hikaye belki de daha net bir tarzda neyi gösteriyor? Net bir tarzda bizim solun geçmiş sol konusundaki en idol isimlerden birinin bile, Nazım Hikmet'in bile bariz bir biçimde harcanabileceğini gösteriyor. Yani bu hikaye çok net Türkiye'nin bu durumunun çerçevesini çiziyor. Yani şimdi öbür türlü bu memlekette, şimdi düşünsene, adam 80 yaşına gelse, 90 yaşına gelse, neyi görse, şunu görse, 90 yaşına gelen bir adam, 30 yaşında bir adamın Nazım hakkındaki kanaatini görse, milliyetçi dendiğini görse. Hakeza, şimdi 70, 80, 90 yaşına gelen bir adam ve bir İslami muhafazakar, bir takım İslamcıların Necip Fazıl hakkında milliyetçi lafını duysa, ne olur? Yani hikaye, Türkiye'de olup biten hikaye de bundan ibaret. Yani şimdi biraz şey yaptım, anlatmaya çalıştım. Burada yazdığım her şeyi anlatmaya çalışsam anlatamayacaktım. Tamam mı? Yani böyle serbest çağrışım yoluyla bir şeyleri anlatmaya çalıştım.